Çok değerli isimlerinden olan Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay Hocam bizlerle beraber. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Aygüncüm. Nasılsınız, iyi misiniz?
Valla hocam iyiyiz. Aslında şunu konuşuyorduk. Oradan başlayalım isterseniz. Ya, bu hafta sonu oynanan maçlara baktığımız zaman da Beşiktaş'ın bir pozisyonu var. Mesela Bahtiyar'ın, yani futbolcunun burnu kırıldı. Ameliyat evet. Oldu. Gözü az kalsın. Belki de farklı bir noktaya gelse gözü de kör olacaktı. Ama bu pozisyonları kimse görmüyor hocam. Neden görmüyorlar veya görmek istemiyorlar?
Vallahi Aygün, ben yayıncı kuruluşla Futbol Federasyonu'nun ciddi bir şekilde paralel hareket edip belirli takımların ortada olan kararlarına, inisiyatif alınabilecek kararlara farklı açıdan farklı yaklaşımlar yaratacak şekilde bir politika güttüklerini kanısındayım. Öyle görüyorum, öyle izliyorum. Daha önce de seninle konuştuk. Beşiktaş'ın Pendik maçı ve Galatasaray Beşiktaş maçındaki iki tane görüntülerin gizlendiği, saklandığı, özetlerde bile olmadığı, tekrarlık bile olmadığı pozisyonlar. Ve bu pozisyonlar net, bariz bir şekilde Beşiktaş'ın aleyhine verilmiş kararlar ve kararlar ve de politikalar demek zorundayız. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın hani neresinden tutacağımızı da bilmiyoruz. Yani yönetemediği bir gerçek, orada o liyakat pozisyonuna uygun olmadığı bir gerçek. Kendi kulübünde yaşadığı problemler varken koca Türkiye futbolunun başına getirilmesi bir gerçek. Yani bunlar acayip olaylar. Şimdi bir de Beşiktaş'la hani Ahmet Nurçebi ile kişisel hareketleri ve kişisel pozisyon almaları, hani birisi futbola karşı, birisi Beşiktaş'a karşı. Mesela Ahmet Nurçebi biraz oraları hedef göstererek politika yaptı. Net konuşarak değil, hedef gösterdi, politika yaptı. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun genel kurulunda ne bir aday gösterdi, objektif olduğuna inanacak. Karışmadı. Oraya da çıktı, buranın ahentini bozmayayım dedi. Yani o acayip bir politika yaptı. Dolayısıyla biraz da onun etkisi var. Kendi kişisel hareketlerinin ortaya çıkarttığı gerilim sonucunda bir de Beşiktaş camiasıyla, taraftarıyla karşı karşıya gelecek açıklamalar yaptı. Oradan kişisel dayandığı bir şeyle birlikte yayıncı politikası, yayıncı kuruluşun politikası mesela buna cevap vermeleri lazımdı, veremediler. Şenol Güneş tuzak kuruluyor dedi camiaya, dedi Beşiktaş'a. Pendik maçındaki görüntüler hala verilmedi, verilecek dedi. Bugün tatmin edici hiçbir cevap vermedikleri gibi Beşiktaş Galatasaray maçında Icardi'nin Kole'ye yaptığı ceza alan 6 pasmasındaki ikili pozisyon özetlerden çıkartıldı. Yani bunlar sahibi yaratıyor Aygün. Dolayısıyla neden oluyor bilemiyorum ama tatsız bir görüntü var Türk futbolunda.
Çok tatsız bir görüntü hem de. Yani Türk futbolu marka değeri batma noktasına geldi. Dedi ya marka değerini yükselteceğim dedi Sayın Mehmet Büyükekşi. Marka değeri battı. Şimdi hocam şimdi değerine... düşünebiliyor musunuz? Naklen yayın geliriniz 600 milyon dolarlardan bu zihniyet yüzünden 85 milyon dolara indi. Seneye ben söylüyorum 60-65 milyon dolar. Kimse vermez bu lige para. Ne diyorsunuz?
Şimdi yayın kalitesi, marka değeri düştükçe biliyorsun o telaffuz ettiğin rakamlar bir Türk şirketinindi. Yani Türk firması yayıncıydı. Dijitürk'ten bahsediyorum. Daha önce Cemzan'daydı. Buradan Dijitürk'ten yabancı bir sermaye devşirildi şirket.
Evet.
Dolayısıyla şimdi bir Türk şirket 300-400 500 milyon dolarlar telaffuz ederken ki ben de hatırladığım kadarıyla 450 milyon dolar rezervler ihaleyi aldılar. Şimdi yabancı şirket geldi. Marka değeri düştükçe fiyat ucuzladı. 100 milyon dolarlara kadar yanılmıyorsam o baremlere kadar indi. Şimdi parayı Türkler öderken yüksek para ödendi. Türk şirketleri battı. Marka değeri hani balansı biraz eğri büyülüydü. Gerçi o zaman yine ben şunu söyleyeyim. O zaman mesela Beşiktaş'ın teknik direktörü Real Madrid'in teknik direktörüydü. Yani gel boş ver. Bu taraftan bize bir hoca geldi. İspanya milli takımı şampiyon yapmış hoca geldi. Allah rahmet eylesin.
Evet.
Ama iyi hocaydı. Yani baktığın zaman ciddi ciddi hocalar geliyordu. Şimdi bakıyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu kendi takımına Romanya'da bahis skandalından yasaklı görev yapamayan bir teknik adamı getiriyor. O teknik adama gidilen kişi de Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oluyor. Yani marka değerinin düşmesi için adeta yabancılara dumping fiyatından ürünlerin gelin koşun dendiği bir ortama dönüşüyor. Şimdi ben mesela şunu söyleyeyim. Yabancı birisinin yapacağı yatırım Türkiye'deki mesela fiyatlar birazcık daha düşsün. 75 milyon dolara falan alsalar bedava. Yani 75 milyon dolara alıp örneğin Premier Lig'i pazarlayan şirkete bunu verse Premier Lig'i pazarlayan şirket burayı veya Amerika'da da aynı sistem tahminen yine 350-400-500 milyon dolarlara kadar çıkartır. Para kazanır yani 75'i alır.
Doğru, doğru. Hocam bir yarışa gideyim. Bu çok önemli bir konu. Oraya bir yarış arasından sonra devam edebilir miyiz? Çok kısa teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kısa bir yarış arası. Evet, spor kazanı devam ediyor. Hattımızda Hürser Tekin Oktay hocam var. Hocam marka değeri diyorduk. Sonra Beşiktaş'a geçeceğim ama hakikaten baktığımız zaman bu değerin neden düşürdü onu konuşuyorduk. Neler söylersiniz? Buyurun hocam.
Ya şimdi şu anda hakikaten yerlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın orayı kaldıramadığı ciddi ciddi her tarafla saygınlığını kaybettiği hem şahsi olarak hem kurum olarak inancını kaybettiği durum oluştu. Yani bu yani, hani bir şey söylemek istemiyorum fazla ama gitmez yani her gün yürümez. Yürümez.
Ne zaman ben şunu size söyleyeyim. Bir kulüp başkanı da parmak salladığı gün aslında istifa etmesi gerekirdi. Kimse kusura bakmasın. Bugün Beşiktaş Kulüp Başkanı'na Ahmet Nurçevi'ye parmak sallayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı o gün istifa etmesi gerekirdi. Kimse kusura bakmasın. Bilmiyorum katılır mısınız?
Ben sana bir şey diyeceğim. Şimdi
istifa yani, ettirilmesi gerekirdi veyahut da cami olarak.
Yani ben şimdi onu öyle yapmadım. Mealinde bazı şeyler anlattı. Yani bir nevi özürle karışık yanlış anlaşıldığım gibi bir şeyler anlattı. Onun için onun üstüne gidip oradan hala gitmek benim tarzım değil. Ama şunu söyleyeyim. Oraya gelmemesi lazım.
Değil mi oraya gelmemesi lazım?
Yani Gaziantep Spor Kulübü başkanıyken sen Gaziantep Spor Kulübü'nü yönetemedin. Gaziantep'i iyi temsil edemedin. Şumudika'ya getirmesi kendi ülkesinde yasaklı ve bahisten yasaklı birisini getirmesi. Daha sonra kendi takımında bahis olaylarına karışan futbolcular falan varken sonra hepsi kapatıldı gitti. Ama sen buralarda burayı bilmiyorsun. Yani kötü niyetli de demiyorum bakın bilmiyorsun. Bilmediğin için zaten futbol, Türk futbolu ciddi bir şekilde şeye döndü. Yani kumar masasına döndü. Diyeceksin ki nasıl hocam menajerler var. Sürekli menajerler para kazanıyor, kulüpler batıyor. menajerlerin yanına giren ağlar sürekli para kazanıyor. Yani ağ dediğim kişi değil, ağlar, networkler para kazanıyor. Fakat kulüpler batıyor. Şimdi kulüplerin başkanlarına bakıyorsun, Zinkir'e dahil olmak üzere hepsinin para kısı pulu var. O paraları pulları kazanırken siz Al Capone gibi kazanmadınız. İş yaparak kazandınız, aklınızda, emeğinizde, risk alarak. Oralarda beceri sahibisiniz. Peki niye kulüpleri batırıyorsunuz? Kendi şirketlerinizi kazandırıyorsunuz. Kulüpler batıyor. Hani bir tek belki buna Ahmet Nurça bir istisna. Geçenlerde birkaç ay önce onu da öğrendim. Hani Ahmet'cim dedim, üzüldüm senin adına falan. 50 milyon dolar galiba çalışanları para dolandırmış. Gazetelere düşüyor.
Evet, doğru.
Evet. Hadi o bir tek istisna. Ama şimdi Ali Koç'a bakıyorsun, Dursun Özbek'e bakıyorsun, yanlarındakine bakıyorsun. Herkes kazanıyor. Kulüpler niye batıyor? Çünkü futbolda kazanan menajerler serbest. Şimdi Fenerbahçe 140-150 futbolcuya lisans çıkartmış Ali Koç'un döneminde. Belki daha fazladır, 200'dür. Bizimkiler desen onlardan aşağı değil. Beşiktaş, Ahmet, sevgili Ahmet en aşağı 100-120 tane çıkartmıştır. Lisans tescil etmiştir. Galatasaray desen hani belki onlar bir tık aşağı olabilir, yanılıyor olabilirim. Ya şimdi böyle geçen gün Murat Ağrı'yı dinliyorum. Tuzla Spor'dan bahsetti ama rakamları yanlış kullanabilirim. Birkaç dönemde ya verdiği rakamlar, Aygün hakikaten onu incelemesi lazım herkesin. Verdiği rakamlar öyle böyle değil.
Hocam benim yayına bağlandı Murat Arel. Radyo Spor'da benim yayınıma bağlandı.
Tebrik ederim seni. Çok iyi bir tercih. Evet.
Ve inanılmaz rakamlar hocam. Bilet fiyatı 50 bin liraya falan bilet satılmış hocam.
Bir şey diyeceğim. Sen Murat Arel'i bağlayacağın zaman beni mutlaka daha önceden haberdar et, dinlemek isterim.
Ben size o haberi de atarım hocam. Ajans Spor'da yayını haber de yaptık. Linki de atarım ben size.
Ben YouTube'dan izledim. Hı hı. Yani bu sabah mı dün sabah mı izledim, şeyden bahsediyor. Lisan çıkartılan futbolcular. Öyle bir şey olamaz ya. Öyle bir şey olamaz. Şimdi hal böyleyken yani Türk futbolu zaten bir gaya ve çukurun içinde. Kazananlar sürekli menajerler. Peki bilmeyen adam burada yapabilir mi Aydın? Al işte Onana dedik.
Türkiye'de Onana'yı söyleyen tek kişi sizsiniz. Yanlış Onana'nın geldiğini herkes sonra anladı hocam. Kimse kusura bakmasın.
Yani, şimdi o çocukla da alakalı. O da futbolcu.
Evet.
Ama o değerim futbolcusu değil. Hatta geçenlerde ben sevgili Onik Azınyan, Müslüm Hoca MKV Haber kanalına çıktık. Orada dost ortamında söylediğim bir şey daha söyleyeyim. Onana'yı versinler bana 2 yıl. Ben Onana'yı milli futbolcu yaparım. Kamerun Milli Takımı'nı ilk 11'e yerleştiririm. Ama 2 yıl bu çocuğu Beşiktaş bekleyebilir mi? İşte asıl problem o. Ve o parayı şu anda 2 yıl yatırım yapacağı futbolcuya 5.3 milyon euro Fransız basının dediğine göre o parayı verir mi? Asıl mesele bu. Siz 400 bin euroluk bugün bir oyuncuya 10 misli para veriyorsanız problem odur. Ve hatta zaten bir şey daha var şimdi. Bunu daha önce de defalarca dile getirdik. Ya bir baştan takımın transferini yapamaz. Fiorentina Perez bile yapmıyor ya. Fiorentina Perez yaklaşık 25-30 yıldır Real Madrid kulübü başkanı. Artık çok uzman yani. Çok çok uzman. Ama o bile yapmıyor. Yani orada bir vazifeler var. Kurumsal bir yapısı var. Yani bu böyle olduğu müddetçe Türk futbolunun bu menajerlerin sürekli kazandığı, bir saadet zincirinin kazandığı bir ortam olduğu müddetçe burayı bilmeyen ne kulüp başkanı olabilir, ne Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olabilir. Yani Mehmet Büyükekşi'nin parmak hadisesinden daha önemli vakası kendi kulübünü yönetemeyen bir insanın burada olmaması lazım.
Doğru, doğru. Evet, gelelim Beşiktaş'a. Başkanlık yarışı kızışmaya başladı. Serdar Adalı ve Hasan Arat açıklamalarda bulunmaya başladılar. Tabii Hasan Bey yaklaşık bir senedir bu işin içerisinde. Serdar Bey de yeni açıkladı. Hasan Arat'ın çok önemli açıklaması var. Baktığımız zaman siyah beyazlı kulübü plazalardan dizayn eden bir yapının olduğunu belirterek bunların Beşiktaş'tan elini çekmesi gerektiğini söyledi. Ne demek istedi? Hocam?
Şimdi...
Çok ilginç bir cümle çünkü bu.
Plazalardan. Bir de hangi plaza olduğunu söylese daha iyi bir şey
yapıyor.
Her yer plaza çünkü. Plaza olmayan yer yok ki.
Bilmiyorum.
Şimdi Hasan Bey bir yıldır işin içinde. Adalı da zaten 2012'den falan beri işin içinde zaten. Yani o da 13 yıldır işin içinde aktif. Dolayısıyla işin içinde olup olmamak falan bunlar çok önemli değil. Tabii Beşiktaş'a ne verecekleri önemli insanların. Ufukların ne olduğu, hareket planının ne olduğu, neleri uygulayacakları. Ve yani herkes Beşiktaş'ın büyüklüğünden söz ediyor da bu söz edenlerin Beşiktaş'ın büyüklüğünü gerçekten hissedip bunu yarıştırabilecekleri. Çünkü biz spor kulübüyüz öncelikle. Hem yetiştireceğiz hem yarışacağız. Ve günümüz ekonomisinde de kara geçeceğiz. Bağımsız olacak. Efendim işte paralı başkan arıyoruz falan, bunlar çok çirkin bir laflar. Çünkü kulüpleri aşağılıyor bu olaylar. Bu kulüpler Cumhuriyet tarihinden eksikti. Üç büyük kulüp. Bu kulüplere çok ayıp bir şey yani. Ve dikkat ederseniz bu kulüplerin ciroları falan öyle az buz değil. Adamların hani paralı başkan dedikleri insanların şirketlerinin cirosu kadar. Müşteri portföyü olarak derseniz business anlamında. Hani taraftarı müşteri portföyü olarak iş adamları düşünebilir ya. Böyle baktığınız zaman işin biznesine Beşiktaş'ın aşkla olan, sadık, onun başından ayrılmayan milyonlarca insanı var. Yani ürünlerini satın alan, doğru, biletlerini alan.
Doğru.
Yani bugün benim diyen firmadan, en eski firmalardan daha sadık bir kitlesi var bu üç büyük kulübün. Dolayısıyla en büyük zenginlik manevi ve maddi olarak ve ticaret olarak bu üç büyük kulübün. Dolayısıyla yani bu Beşiktaş'a gezin şimdi, onunla ilgili hani girişi yaptın.
Girişi ben de yaptım ama mesela edeyim. Sizin mesela Fulya projesiyle ilgili de çok ilginç cümleleri var. Mesela siz Fulya projesiyle ilgili şeyin bir açıklaması var. Hemen söyleyeyim. Eski yönetime mahkeme açtık diyorlar. Diğer taraftan anlaşma imzaları ve bu anlaşmalar genel kurula bile sunulmuyor. Beşiktaş'ın Fulya'ya kaybettiğini biliyor musunuz? Bu yönetim Fulya ile ilgili çıkıp unutun bunları geçti diyor. Çünkü aralarında anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayı genel kurula sunmadılar. Diyor ki siz Fulya projesini en baştan itibaren takip eden, Fulya projesiyle ilgili mahkemelere giden, orayı kazanmaya çalışan birisiniz. Hatta Yalçın Karadeniz'in de galiba şaibeli tahkimde tanık olma durumu var. Neler söylersiniz bununla ilgili?
Şimdi Hasan Bey etrafın hoşuna gidecek her şeyi söylüyor genellikle. Hı hı hı. Futbola girdiği zaman çuvallıyor. Futbol konuşmaması lazım. Hı hı. Ama Beşiktaş'la ilgili işte genel anlamda tespit ettikleri zaten genel teamülde insanların refleksleri haline gelmiş bazı konular. Dolayısıyla buralar doğru ama uygulamaya gelince hiçbir şey yok. Şimdi Aslan Bey Fulya gitti hopladı zıpladı diyor da aslında yani bir kısmını birçok şeyi kurtardık. Ama ben geçenlerde şey attım söylediğini bir tweet attım. Biliyorsun sevgili Ahmetciğim diye başlayan. Evet. Dedim ki iyi de hani bizi dinledin, seninle bir program yapmıştık ya, zaten takip ediyorlar, istiyorlar bilgileri falan.
Evet hocam.
Hoca bizim için bakalım ne diyor falan.
Aynen hocam, gidiyor bu evet. Şeyler, bilgiler.
Hı-hı. Dolayısıyla dedim ki sevgili Ahmetciğim, sen bizi ay günle yaptığımız programda dinliyorsun, dinlemişsin. Onu da uygulamışsın gayet güzel. Eline sağlık, doğru da yaptın. Beşiktaş makamına, başkanlık makamına yakışır bir şekilde vedalaştın. Sergen Yalçın'dan sonra ilk kez bizim tavsiyemizi tuttun. Dolayısıyla senden bir ricam var dedim. Buyurun, bir Fulya davası kapsamında şaibeli tahkim var. Cumhuriyet Savcılığı numarasını verdim 2020'ye 131.405 diye. Şikayetçi olduğum, burada 95 milyon dolar zarar var diye sen resmi ikinci başkanken konuştuğun şeyleri. Buyur gel bu davaya müdahil ol ve bu davada sunulan raporda bir yanlışlık var dedim. Çünkü raporda diyorlar ki efendim diyorlar bu 95 milyon dolarlık zararla ilgili müteahhitle uzlaşmak için bir hakem heyeti kuracağız. Tahkim bunun adı. Eskiden mahkemdi, şimdi hakem heyeti oldu. Yani sivillerin girdiği, karar verdiği bir şey.
Evet.
Dolayısıyla bu tahkimi biz kurduk ama biz yetki aldık diyorlar genel kuruldan. Şimdi ben de diyorum ki Ahmetciğim, Fulya projesi kapsamında 95 milyon dolarlık zarara uğramış olduğumuz bu konuya istinaden hiç kimse yetki vermedi. Yani tahkim ne gidebilir diye bir yetki verildi. Tahkim işte Mehmet Büyükekşi'nin kırmızı kart cezalısı, Ahmet Nursevi'ye verdiği para cezası falan, bunlar takdime edilir futbolda, bu bunu çağrıştırıyor. Böyle bir 95 milyon dolar maddi zarara uğramış ve mülk var burada, mülk, taşınmazlar var. Dolayısıyla bununla ilgili genel kurulda sadece buna istinaden bir oylama yapılmadı. Ve hiç kimse bizden böyle bir yetki istenmedi ve yetki vermedi diyor. Sen de git bu davaya müdahale ol, sen de iyi biliyorsun ki buradan böyle bir yetki istenmedi. 95 milyon dolarlık bir hakem heyeti kuralım, anlaşmaya gidelim diye sana bu görevi veya bir başkasına vermedi. Git buna müdahale ol diyorum. Çünkü o takdimle yeri gelmişken bir daha tekrarlayayım. Radyo dinleyen çok çünkü Beşiktaşlı var. Takdim dedikleri sevgili arkadaşlar ne biliyor musunuz? Aygün'le şimdi ihtilafım var. Müteahhit mesela, ben Beşiktaş tarafıyım. Ben bir tane kendimi temsilen bir adam koyuyorum. Karşı taraf kendini temsilen bir adam koyuyor. Bir de heyete üçüncü kişi hakem koyuyor. Hakem, baş hakem. Dolayısıyla herkes haklarını masaya sürüyor. Ve herkesin hakları doğrultusunda baş hakem olayı kararlaştırıyor, uzlaştırıyor. Olay bitiyor. Şimdi baş hakem diyor ki Şakir Kaleli. O da Nurul İnşaat'ın şaibeli dediğimiz, kayıtlarda bilir kişiye yanlış bilgi vermişler. Nurul'la alakası yok diyorlar hakem heyeti başının. Halbuki Nurul İnşaat'ın kurucusu, belgeli. Ondan sonra onu da zaten dosyaya sunduk biz, bu şikayet dosyasına. Şimdi hakem heyeti başkanı diyor ki istansız yerleri vermişler Beşiktaş'a diyor. Diyeceksin ki nasıl? Şimdi kendini kurtarması lazım. Hakem heyeti başkanı eski hukukçu birisi. O tersini söylerse yarın öbür gün dosya karşısına çıkar. Dolayısıyla o doğru söylemek zorunda. Ama hakem heyeti başkanı Beşiktaş'a istansız alınıp satılamayan yerleri, maddi değeri olmayan yerleri 67-33 mal mülk paylaşımında verdiği oranların içinde buraya koymuşlar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kazancı 67 orandan 42 orana düşmüş diyor. Yani %50 azalmış. 67 ile 42 arasında 20 küsur var, 25. %50'yi de geçiyor hemen hemen. Dolayısıyla bu bir heyet, mesela aldık diyelim ki, örnek vereyim, Ali Rıza Bey'i biz heyetimizin temsilcisi olarak koyduk hukukçu oraya. Ali Rıza Bey de bunu, Ali Rıza Dizdar bunu kabul ederse biz sormaz mıyız Ali Rıza Dizdar'a? Ya sen niye 67'den 45'e kadar 42'ye kadar düştün, bizim hakkımızı %50 düşürdün deriz değil mi? Şimdi böyle bir şey, bizim heyet başkanı, bizim temsilen heyetteki kişi buna itiraz etmiyor. Ve heyet başkanının dediğinle aynı taraf olmuyor, müteahhitin tarafı oluyor ve ikiye bir kaybediyor. Yani heyet başkanı hakları yenmiştir, Beşiktaş'ın malları havaya uçurulmuştur dediği yerde bizim temsilcimiz hayır efendim uçurulmamıştır, biz razıyız diyor. 42'ye 58 diyor, razıyız diyor. Çünkü bu hilelin çiteli. Bizim tarafımızdan hiç kimse 67 payımızı 42'ye düşüremez Beşiktaş tarafından. Dolayısıyla şimdi geleceğim, Hasan Arat'a bağlayacağım, sordun ya. Fulya bahsediyor. Yalçın Karadeniz hemen beni aradı ertesi gün. Dedi ki hocam, dedi, böyle böyle bir şey yapmışım. Evet. Ben dönüp divan başkanıyım dedi. Böyle bir şey benden onay alınmadı, oylamaya yapıp sunulmadı ve hiçbir şekilde de onay vermedim. Ve ben zaten o dönemin resmi olarak bir mercisiyim, divan kurulu başkanıyım. Ben buna dilekçe vereceğim, şahitlik yapacağım ve şikayetçi olacağım. Dedim iyi yaparsınız, doğrusu bu. Sizden böyle bir onay almadılarsa, sizin böyle bir bilginiz yoksa ve o dönemin de divan başkanı. Yani onun bilgisi olmadığı bir şey olabilir mi?
Olmaz, olmaz.
Mümkün değil, kağıt kalem resmi. Ve dolayısıyla şimdi Yalçın Karadeniz hemen dilekçesini verdi. Dosyaya müdahale olmak için gerekli sorumluluğu aldı. E şimdi Hasan Bey orada burada konuşacağını versin bir dilekçe. 2020'ye 131, 1405. Desin ki bana böyle bir risk sunulmadı. Ben bütün mali genel kurullara gittim ve yakinen takip ettim. Çünkü mali genel kurula gitmedim hocam, ne yapayım dese de şöyle bir şey var. Gitmedim ama şikayetçi olabilirsin. Ben katılmadım ama takip ettim. O televizyonlar, yurt dışındaydım. Daha sonra dokümanlara baktım, tutanaklara baktım, divandaki tutanaklara. Böyle bir şey yok, şikayetçiyim diyebilirsin.
Anladım.
Versin dilekçesini. Yani orada burada konuşmakla olmaz. Uygulamaya geçti. İcraata geçti.
Anladım. O zaman şöyle kısa bir reklam arasına gidelim hocam. Aradan sonra size sohbetimiz devam edecek. Çünkü çok sorun var. Çok da sorular geliyor. Kısa bir ara veriyoruz. Evet, spor kazanı devam ediyor. Sevgili Özgür biliyorsunuz senelik izinde. Onun yerine ben programı yapıyorum. Pazartesi itibaren sevgili Özgür de bizlerle beraber olacak. Evet, Hürsel hocamız hattımızda mı? Evet, Hürsel Tekin Oktay hocamız hattımızda. Hocam çok soru geliyor. Ama isterseniz o cümleyi toparlayalım. Çünkü tabii. Furya davası sizin kırmızı çizginiz. Yani 15-20 milyona yakın Beşiktaş taraftan hakkını almak için gece gündüz amansız bir mücadele veriyorsunuz. Neler söylersiniz?
Şimdi hakikaten Fulya bizim derdimiz Fulya. Ben daha önceki seçimlerde de takip ettim mutlaka. Dedim ki 2019'daki seçimde herkesle birleşebiliriz, çekilebiliriz. Yeter ki Fulya'nın hesabını, kalkülasyonunu evet. bize yapacaklarına güven versinler ve bir şart daha var orada. Aynı sözleşme içinde, aynı operasyon içinde. Şenöktem. Orası bize Süleyman Seba'nın yaşarken ferasetidir 2008 yılında. İsminin değiştirilmesi söz konusuydu. Bunu müsaade etmeyin dedi. O Beşiktaş şehitidir dedi. Şimdi Fulya ve ya Fulya bile bir yerde para biliyor musun? O da çok önemli değil. Bir yerde. Hani 3 lira, 5 lira, 6 lira. Şenöktem'in olayı bedeli yok onun Aydın. Beşiktaş'ın bir evet kampiyonu ya. Yapmaya giderken trafik kazası geçirip şehit olmuş. Ve camiada Süleyman abi dahi herkesin çok sevdiği, saygıdeğer bir isimdi Şen abi. Dolayısıyla hükümet gibi bir adamdı. Beşiktaş'ın her şeydi. Yani bugüne gelmesini sağlayanlardan birisi. Ve Beşiktaş'ın şehididir o. Oraya Şen Öktem ismiyle Süleyman abi o zamanki yıllarda o Şen Öktem tesisleri 5 yıldızlıydı Aydın. Kimsenin öyle tesisi yoktu. Bütün futbolcuların odalarında televizyonları, minibarları yani 5 yıldızlı otel gibi yapmıştı. İsmini Şen Öktem koymuştu. Şimdi orayı yenileyeceğiz bahanesiyle yıkıldı ve yaklaşık 10-11 yıldır, 12 yıldır neredeyse arabe şeklinde. Yani Fulya'dan da daha önemli. Hani kırmızı çizgi dedim ya. Birincisi Şen Öktem. İkincisi Fulya. Dolayısıyla bizim başka bir derdimiz yok. Yani kırmızı çizgi meselesinden buraya Şen Öktem'e bağlayayım. Bir de az önce hani Hasan Bey'le gitsin şeylerden için dedim ya dilekçe verdim. Evet. Şu Fulya'nın hakkını aramak istiyorsa herkesin. Bir de Şen Öktem'in de hala yapılmaması amacı dışında oradaki çocukların spor yapamaması, Beşiktaşlı gençlerin spor yapamaması, o tesisi kullanamamasından ötürü oluşan mağduriyet içinde şikayetçi olsun savcıya versin direkçe de. Bunun sorumluları hakkında da şikayetçiyim desin. Bunlar bu kadar basit. Şimdi Hasan Bey'in burada daha da hassas olması lazım. Neden biliyor musun? 2000'li yıllardaki adaylık listesinde Şen Öktem'in kızı var. Dolayısıyla Şen Öktem'in kızını soyadı Ökten olduğunu diye listene alıyorsun ama 23 yıldır Şen Öktem'in şeysinden bahsetmiyorsun. O zaman problem var. O zaman sistem yaparız. Bize alınmayacak. Bu sistemleri de bu eleştirileri de olumlu olarak kabul edip hayata geçmesi lazım. Eyleme geçmesi lazım. Uygulamaya geçmesi lazım.
Doğru. Hocam çok sorular var ama şunu söyleyeyim. Başkanlık yarışında kimi önde görüyorsunuz? Camia içerisinde onu da sormak istiyorum çünkü kimi önde görüyorsunuz? Zor bir soru mu?
Yok, zor değil. Şimdi
çünkü şimdi neden onu soruyorum? Size de neden seçime girmiyor, aday olmuyor diye de sorular geliyor. Onu da sorayım. Yani o isterseniz şöyle yapayım. Neden aday olmuyorsunuz? Olmayı düşünüyor musunuz? Başkanlık yarışında kimi şansı görüyorsunuz? Olmadığınız takdirde. Olmayacağınız takdirde.
Şimdi bana şöyle bir mesaj geldi yine bu sabah. Dedi ki bir tanesi okuyorum aynı. Öyle konuşuyorsunuz geleni gideni yargılıyorsunuz. Çıkın aday olalım da görelim sizi tamam mı? Ya sevgili kardeşim şimdi ben geleni gideni yargılamıyorum. Diyorum ki Onana'ya verdiğiniz size herkesin istediği Onana müthiş Onana dedikleri bu değil diyorum. Bunu kimse istemiyordu. İstenileni zaten Everton kaptı diyor.
Evet doğru.
Dolayısıyla öbür taraftan biz işte elektrik parası ödeyemiyoruz diyor. Ben de diyorum ki ya sevgili Ahmet elektrik parası ödeyemiyorsun ama 95 milyon dolar bizim zararımız var dediği yerde sen o parayı almaya, tahsil etmeye kılını kıpırdatmıyorsun. Yani şimdi bu önüne geleni yargılıyorsunuz meselesi değil. Biz Beşiktaş taraftarıyım ben. Beşiktaş hani spor adamlığımızda ikinci sınıfta kaldık biz. İkinci sırada kaldı. Çünkü yapmıyoruz. Antrenörlüğü bıraktım.
Evet.
Ne yazık ki bunlar yüzünden bıraktım. Bizi idare etmesi gereken adamlar bizi idare edemiyor diye. Ben bari bunları idare edeyim diye için spor siyasetine girdim. Yoksa mesela ben 41 yaşında antrenörlüğü bırakacak bir CV'm yoktu. Doluydu CV'm. Yani aldığım başarılar, yetiştirdiğim sporcular.
Doğru.
Yani şu anda hala 20, o günkünün üstüne 20 yıl antrenörlük koymam lazım. Şu anda da sistem Premier Lig'de çalışırım. Problem değil. Liverpool'da verseler çalıştırırım. Ama mesele bu yüzden ben bu arkadaşların, Hasan Bey'in örnek veriyorum, Piket Orman'ın, hı hı, Yıldırım Demirören'in örnek veriyorum, Zekeriya Alp'in, bunlar vazifesini yerine getiremedi diye ben bu işlerin içine girdim. Yoksa geleni gideni yargılamak gibi benim şeyim yok ki, vazifem yok ki. Yani kulya ve kulüp siyasetine de girdiğimiz zaman bir Beşiktaşlı oluyoruz artık. Hı hı. Hani profesyonel temiz ikinci sınıfta kalıyor, o zaman ikinci yerde kalıyor. O zaman biz Onana'ya ödenen 5.3 milyon artı maaşlarla 12-14 milyon euronun arkadaşlar sizi kandırıyorlar, bakın bu böyle olmaz demeyelim mi yani? Hani
ne diyeceksiniz bunları, hocam? Yani he, kulübün hakkını savunmak zorundasınız zaten. Yanlış anlamayın. Tabii. Yani savunmak zorundasınız cümlesi belki yanlış olabilir sizin için ama yani bir kongre üyesi olarak, oraya da hizmet etmiş olarak, biri olarak sormanız en doğal
ya
hakkınız.
Ya daha diyeceğim Aygün. Şimdi ben Beşiktaşlılık, hiç kimse kimsenin Beşiktaşlığını
tartamaz, tartışamaz. Tamam, tabii herkesin tamam, kendine göre, doğru.
Ama ben tribünden başladım. Gözümü açtığımda 5 yaşındaydım. Kuzman'ı radyodan dinliyor. Ya. Babadan, dededen Beşiktaşlıyım. Bu şekilde doğduğumdan Beşiktaşlıyım. Ve şimdi birincisi Beşiktaşlılığım. Hani benden daha fazla aşk duymuş olabilirler. Herkes olabilir. Burada çok güzel bir şey. Ama bir Beşiktaşlıyım. İki, ben beşikten beri topa vuruyorum. Hoppalalarda bile önümde top varmış. Hayatım boyunca 4 yaşında, 5 yaşından itibaren sokaklarda kavga ederek, top oynayarak büyüdük. Arabalar geçiyordu, taşların arasında top oynarken toplarımızı alıp götürüyoruz. Oradan sonra da türbün olsun, kongre olsun, bütün yaş gruplarındaki hocalıklar olsun, yarışma dahil, hem yetiştireceğim yer, ya bu kadar bir 60 yıllık bir futbol geçmişim var neredeyse. Yani hatırladığım zaten 58 yıl falan Beşiktaş. 58-60 yıla yakın oldu neredeyse. Bu taraftan
maşallah.
Futbolun oynadığım zamandan beri, hani 6 yaşından beri top peşinde koşturduğumu profesyonel diye koyarsa, ya 50 yıllık futbol rekordum var. Şimdi ben bu deneyimi kullanmayayım da hayatı boyunca babasının yanında, arabasında futbolu öğrenmekten başka hiçbir futbolla ilişkisi olmayan bir dosyayı takip etmiş adama, Ahmet Nusevi'den bahsediyorum.
Evet.
Efendim bu senin, herkesin istediği Onana bu değil sevgili Ahmet'ciğim demeyeyim mi?
En doğal hakkınız. Doğrusu neyse onu yapıyorsunuz şu anda siz.
Ondan sonra bizim çocuklar Rıdvan'ı, Emirhan'ı, Serdar'ı göndermeyin arkadaş. Bunlar altyapıda 10 yıldır yetişiyor. Emek verilmiş. Bunlar daha kendini geliştirecek. Bakın gönderirseniz Avrupa'ya mındar olur bunlar. Kendi kulübünde futbolcunun olgunlaşıp yetişmesi oranın futbolcusu çünkü. Ya Emirhan, bakın mesela biz Emirhan'ı göndermeseydik Emirhan bugün bizi uçuruyordu. Çok net söyleyeyim. Benim hayatım futbolcularla geçti. Yürürken ben futbolcuyu bilirim. Emirhan bizi uçuruyordu. Arda'nın önünde başlayan Emirhan Arda'nın arkasında kaldı. Çünkü bizde bu form grafiği ve tecrübesi, deneyimi yükselecekken çocuğu bambaşka bir ilgiye gönderdi. Çocuk ağlıyor ağlıyor. Yani şimdi biz bunları söylemeyelim mi kendi? Hem mesela şimdi sevgili arkadaşıma onu da söyleyeyim. Biz şimdi Sergen'e kimse bakmadığı zaman, Sergen'i kimse bir yıl takım çalıştıramaz dediği zaman, hatta ben Sergen'i ilk seçimden sonra Sergen Yalçın'la çalışacağımı 15 Mayıs 2019'da söylediğim zaman, bakın mesela bana birçok telefon geldi. Şimdiki bir başkan adayının da ortağı aradı beni. Dedi ki ya hocam hakikaten Sergen'e inanıyor musun? Dedim yapacak, sen şampiyon yapar. Çünkü ben Sergen'i Alanya Spor'da ve Malatya Spor'daki maçlarını bizzat izleyerek karar verdim. O kalitedeki oyunculara haiz olan bir Sergen Yalçın bizim elimizdeki kaliteli oyuncularla şampiyon yapar dedim. Dolayısıyla şimdi bunları konuşmayalım, konuşacağız. Şimdi bir de şu var yine.
O konuya girmeden önce gene çok hocam kusura bakmayın reklamlarda çok da çok kısa bir reklam arası yapabilir miyiz hocam? Çok kısa bir ara veriyoruz. Evet spor kazanı devam ediyor hattımızda Hürsel Tekin Oktay var. Buyurun hocam kusura bakmayın reklama gitmek zorunda kalmıştık buyurun. Alo.
Alo.
Ha, buyurun hocam dinliyoruz sizi.
Estağfurullah şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi biz konuşmazsak hani bir, o zaman bir hiçbir hükmümüz yok ki yaşadığımız deneyimimizin eskidiğimiz yılların kazandırdığı doğru veya yanlış kararlarımızın bize getirdiği tecrübeni
siz insanların dediği şekilde konuşsaydınız bugün çok daha farklı yerde olurdunuz hocam. Siz gerçekleri neyse doğru mu hocam doğru mu? Onların dediği şekilde yani bazı kongreleri vardır. Şak şak şak yapar başkanım en iyi sensin ama siz gerçekleri söylediğiniz için belki de.
Yani şimdi 11-12 yıldır mevcut bazı yönetimlerde de başkanlar da futbol şubesini vermek üzere bana teklifler oldu zaman zaman.
Evet.
Kabul etmedim. Çünkü o başka bir şey, o başka bir şey.
Doğru.
Başarılı olacağınız yerde olursunuz, icraat yapacağınız yerde olursunuz. İcraat yapamayacağınız yerde olamazsınız. Şimdi mesela o soranlara da şunu söylemekten yargılıyorsunuz diyor sevgili arkadaşım. Ya ben kimseyi yargılamıyorum da niye aday olmuyorsun? Aday olun da görelim siz diyor mesela. Ya kardeşim hiç kimsenin aday olmadığı, herkesin piknik tüp tarzındaki masaların altına saklandığı.
Evet o dönemlerde.
Biz çıktık Fikret Orman'la Ahmet Durçevi'nin kavgasında kulüp kutuya gidiyor. Ve o kavganın sonucunda o bir sıkıntı olacak. Fikret Orman'da herkese bam bam bam elini masaya da vurdu. Bam bam çıkın gelin konuşmayın dedi. Meydan da okudu. Dolayısıyla biraz karakterin birazcık da Beşiktaşlılık gereği bütün herkese meydan okuması da tabii benim gitti arkada. Ben de aday oldum. Herkesin kaçtığı, korktuğu para. Bakın bir şey daha diyeceğim. Fikret Orman dövizi mesela borcunu TL'ye indirdi ya.
Evet.
Şu andaki ekonomik çizgisi buradan çok şanslı duruma geldi Beşiktaş. 220 milyon dolar bir para değil Beşiktaş için. Yani ben sana bir şey diyeyim mi? 2 yılda Beşiktaş artı bakiyeye geçer. 2 yılda Beşiktaş
artı bakiyeye geçer. İyi bir yönetimde, iyi bir ticari anladım.
Kesin. Mesela Fikret Orman'ın o operasyonu çok başarılıydı. Şimdi dolayısıyla herkesin kaçtığı zaman biz olduk. Ondan sonra bu olduğumuz zaman da 6 ay boyunca Aygün bütün her ay bir tane manifestoyla futbolunu nasıl yöneteceğimizi, işletme modelimizi, nasıl scout yapacağımızı, nasıl işte kartal yuvalarını ne yapacağımızı, kongre üyelik yapısını ne yapacağımızı, hukuku ne yapacağımızı. Bunların hepsini her ay bir manifestoyla da anlattık amatör sporlar dahil. Yani projelerimizi tek tek anlattık. Üstüne çalışacağımız teknik idari kadroyu modeli anlattık. Bir tek Toşağan ismini verdik. Verdiğimiz Toşağan ismi, bakın bugün çok net bir şey söyleyeyim. Toşağan Real Madrid Kulübü Başkanı yapın, Real Madrid Başkanı, Real Madrid Kulübü'nü yönetir adam.
Doğru.
Liverpool'un Başkanı yapın, Liverpool Kulübü'nü şu anda Amerikalılardan daha iyi yönetir.
Doğru.
Yani bu Toşağan bir dünyanın en majör liglerinin en iyi takımlarında başkan olacağı kişiye bütçemizi, sportif direktörlüğümüzü teslim edeceğimizi söyledik. Daha sonra seçimi kaybettiğimizin ertesi günü Rasim Hoca ile Sergen'i de açıkladım. Şimdi Sergen'i de Rasim Hoca ile bakın bugün Beşiktaş Kulübü'nün başkanlığına oturttum Rasim Hoca'yı. Rasim Hoca Beşiktaş Kulübü'nü yönetir. Hem de nasıl biliyor musun? Takır takır takır takır yönetir Aygün. Rasim Hoca öyle basit bir isim değil Rasim Kara. Yürüdü mü? Titrer ekran. Rasim Hoca ile ilk konuşup da anlaştı. Rasim Hoca'ydı benim. Ama 6 ay boyunca söylemedim. Çünkü Rasim Hoca'nın belki de Aygün şunu da söyleyeyim. Rasim Hoca ile anlaştığımı söyleseydim ben seçimi kazanırdım. Çünkü Rasim Hoca'nın ilk 10 sandıkta eski olduğu için bizim kaptanımız efsanemiz. Ben Rasim Hoca ile 600 oyu Fikret Orman'dan alıp ertesi gün başkan olurdum. Ama benim etik anlayışıma göre Rasim Hoca'nın ismini Fikret Orman seçimine kadar telaffuz etmedim. Alın işte buyurun Rasim Hoca orada. Aralık ayında 2018'in Aralık ayında ben Levent'le Rasim Hoca ile yediğim yemekte bir 10 dakikada anlaştım. 10 dakikada. 5 dakikada. Hani 3... Şimdi diyor ya adaylar efendim onu dolaşıyoruz, onu dolaşıyoruz, herkesle görüşüyoruz. Herkesle görüşerek oraya idari direktör, sportif direktör veya kulüp kulüp teknik direktörü yapamazsın.
Doğru, doğru.
Bir kişiyle görüşeceğim ve o anda anlaşacağım. Razı vermiş olacağım.
Hocam, dolayısıyla buyurun.
Ben çalışacağım ekibi de söyledikten sonra, Rasim Hoca İstergen'i Toşağı söylemişim. Siz ondan sonra o zaman niye ortaya çıkmadınız? Ve bizim tercihimiz Sergen'i de 3 ay sonra göreve getirdik muhalefetteyken onu da gördünüz. Peki şimdi ben geriye dönük soruyorum. Biz ekibimizi anlattık, projelerimizi anlattık, kimsenin çıktığı zaman çıktık. O zaman siz niye Ahmet Nurçevi'yi seçtiniz? Camiada tabanı olmayan, Beşiktaş'la alakası en son olacak kişiyi seçtiniz. Biz geldik, seçmediniz. Her dakikadan kapıda nöbetçi aday gibi orada duracak halim yok ki. Ha yine dedim, bak senin programını yine dedim. Eğer kurum olarak Beşiktaş Kulübü'nün kurumsal yapısında ihtiyaç varsa ben çıkarım gelirim oraya. Ama şu anda Hasan Bey çok hevesli bir şekilde bizim yaklaşık 15-20 yıldır konsolide ettiğimiz muhalefetin üstüne paraşütle geldi. Rezervasyon yaptırdı. Biz de onun bu kadar hevesli olmasına istinaden rezervasyonla saygı gösterdik. Şimdi ben girersem zaten Hasan Bey'in benim tabanım o, oylarını bölmüş olur. Ondan sonra der ki efendim işte Ürsel Hoca girdi oylarımı böldü. Ben böyle bir topa girmem. Zaten oraya
camianın zarar görmemesi adına diyorsunuz,
tabii,
doğru mu?
Tabii. Zaten bir şey daha diyeceğim. Zaten orayı iyi yöneteceğine inanıyorsa o zaman buyurun yönetsin. Benden iyi yöneteceğini düşünüyorsa ki öyle düşünüyor, çıksın yönetsin, biz de görelim alkış yarın inşallah tribünetir kazanırsa.
Hocam süremize sonuna geldik. Son birkaç dakikamız var. Neler söylemek istersiniz? Camiane mesajınız ne olabilir?
Ben seçim politikasının şu ana kadar geldiği noktada çok belden aşağı küfürle, ithamla, gereksiz rekabet içine sokulduğu bir ortamı görüyorum. Daha önce de bunu ifade ettim. Bunlar Beşiktaş'ın seçim politikasına bakın, bunlar yakışmıyor. Zarar veriyor Beşiktaş'a. Beşiktaş armasına, Beşiktaş ahlakına, Baba Hakkı'ya, Şeref Bey'e bunlar zarar veriyor. Dolayısıyla kendi taraftarlarına, kendi propagandistlerine, kendi propagandalarını yaptırdıkları kişilerin bizlere ettikleri küfürler falan hoş değil. Divan başkanına, bana, Seba soyadı taşıyan birisine edilen küfürler falan hoş değil. Özellikle Hasan Bey'in propaganda yaptığı takım çok agresif ve çok çirkin bir şekilde geldi. Bakın daha önce Ahmet Nurçevi'yi uyardığım gibi ben Hasan Bey'i tekrar buradan uyarmak isterim. Bakın Ahmet Nurçevi'ye Sergen'i tavsiye ettim, şampiyon oldu. İki kupa aldı, iki şampiyon, üç kupa aldı, iki şampiyonluk aldı. Ceyhun'u yapma dedim, yanlış yapıyorsun, sonu oldu Ceyhun. Şimdi Hasan Bey'e de eğer bu propagandist, Robert taktikleriyle bu propagandaları yapanlara engel olmazsa Hasan Bey seçim kaybeder. Hani ne, bir de seçim neydi, ne görüyorsun diyorsun ya. Zaten Serdal Adalı'nın bir önceki seçimde 3000 kişi Serdal Adalı'ya oy vermiş Aygün. Zaten artı 3000 ile başlıyor Serdal Adalı.
Doğru.
Dolayısıyla
doğru.
Sen sana inanabilecek kişileri hiç olmazsa bizim tabanımız da geldin, ben dedim artık bu bayrağı devralabilirim. Tamam, saygı duyuyoruz, yapabilirsin. Ama orayı bölme. Orada insanlar senden kaçmaya başladı. Dolayısıyla 2000 seçimini kaybettin. Hasan Bey, Süleyman Seba işte beni iyi desteklemedi dedin. Bir de keşke bir oyun var Hasan'a demeseydi, onu direkt söylemedi ama etrafındakiler dedi. Süleyman abi yüzünden kaybetti dediler. İkinci seçimi etrafta herkes biliyor, kendisi de toplantılarda söylüyor. İkinci seçimi İsmail'ler yüzünden kaybetti. Şimdi üçüncü seçimi de kaybederse inşallah kaybetmez. Daha doğrusu hayırlısı neyse olur. Serdal Bey de çok düzgün bir insan. Hepimizin de bravo var. Dolayısıyla üçüncü seçimi de kaybederse bu propaganda yüzünden kaybedecek.
Ha, bu yanlış propaganda yüzünden. Çirkin propaganda yüzünden.
Çünkü antipatik oluyor.
Peki. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok mersi. Evet, hattımızda Hürsel Tekin Otoy hocamız vardı. Kendisine
Dankeschön.